Ayrım 2.
Yardım gereksinmeden gazeteyi kitabını açabiliyor, telefon almacını kaldırabiliyordu. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Bulmaca çözüyor, Voltaire'in aşkları üzerine bir kitapla Jean de Lery'nin Brezilya gezisini anlattığı günlük yazıları okuyor, Figaro'yu François'ı karıştırıyordu. Her sabah onu görmeye gidiyordum. Bir iki saat kalıyordum ancak. Yanında daha çok kalmamı dilemiyordu. Odası ziyaretçiyle dolup taşıyordu. Ziyaretçi çokluğundan yakındığı bile oluyordu. Bugün beni arayanlar pek çoktu. Oda çiçekle doluydu. Tavşan kulakları, açelyalar, güller, Manisa laleleri, başucundaki masanın üzerinde yemiş ezmeleri, çikolata, akide şekeri kutuları yığılıyordu. Soruyordum kendisine, sıkılmıyorsun ya, daha neler, hiç sıkılmıyorum. Kendisine hizmet edilen, bakılan, süslenen bir insan haline gelmenin tadını duymaya, öğrenmeye başlıyordu. Eskiden bir ayak çağı basarak banyo teknesinin kenarından bacağını aşırmak çetin bir çabayı, çorabını giymek ağrılı bir jimnastiği gerektiriyordu. Şimdi sabah akşam bir hemşire gövdesini kolonya ile ovuyor, talkla pudralıyordu. Yemeklerini bir tepside getiriyorlardı. Beni sinirlendiren bir hemşire var diyordu bana. Ne zaman ayrılmayı düşünüyorsunuz diye sorup duruyor. Ben buradan çıkmak istemiyorum ki. Yakında bir koltukta oturabileceği, daha sonra da bir nikah evine götürüleceği kendisine söylendiği zaman keyfi kaçıyordu. Oramdan buramdan çekiştirecekler, itip kakacaklar. Ama zaman zaman geleceğine de ilgi gösteriyordu. Arkadaşlarından biri Paris'ten bir saat uzaktaki dinlenme evlerinden söz etmişti ona. Kimseler beni görmeye gelmeyecek, yapayalnız kalacağım demişti mutsuz bir sesle. İnandırmaya çalışmıştım kendisini. Uzağa, yalnızlık çekeceği bir yere gitmek zorunda kalmayacaktı. Derlediğim adresler listesini göstermiştim ona. Neuilly'deki bir pansiyonun bahçesinde oturup güneşte kitap okuduğunu, örgü ördüğünü seve seve getiriyordu gözünün önüne. Biraz yerinerek ama sesine biraz da muziplik katarak, mahalleli beni göremeyince üzüm üzüm üzülecek artık diyordu bana. Dernekteki hanımlar beni çok özleyecek. Bir kezinde başkalarının derdine koşarak çok ömür geçirdim demişti. Artık yalnız kendini düşünerek yaşayan o bencil yaşlı hanımlardan biri olacağım. Kendisini tasalandıran bir şey vardı. Kendi kendime yıkanıp taranamayacak, giyinemeyeceğim. Avutuyordum onu. Bir bakıcı, bir hemşire bu işi üzerine alacaktı. Şimdilik Paris'in en iyi kliniğinin, G kliniğinden de çok daha iyi bir kliniğin yataklarından birinde zevk içinde yatıyordu sere serpe. Yakından izliyorlardı durumu. Çekilen röntgen filmlerinden başka birçok kez kanı da alınmıştı. Her şey yolundaydı, düzgülüydü. Akşamları biraz ateşi çıkıyordu. Nedenini bilmek isterdim ya ben, hemşireler buna hiç önem vermiyor gibi görünüyorlardı. Dün gelen çok oldu, bayağı yoruldum dedi pazar günü. Canı fena sıkkındı. Her zamanki hemşireleri izinliydi. Acemilerden bir sidik dolu ördeği devirmişti. Yatak sırılsıklam olmuştu, yastık bile. Sık sık gözlerini yumuyordu. Anıları birbirine karışıyordu. Doktor T, Doktor D'nin ulaştırdığı filmleri iyi okuyamıyordu. Ertesi gün yeniden bağırsakların filmi çekilecekti. Baryum oksitli tenkiye yapacaklar bana. İnsanın canı çok yanıyor dedi. Gene sarsacaklar beni. Bir yerden bir yere itip kakacaklar. Ne olur beni kendi halime bıraksalar. Nemli, biraz da soğuk elini sıkıyordum. Şimdiden düşünüp keyfini kaçırma, kaygılara kapılma, kaygılanmak dokunuyor sana. Yavaş yavaş tasası dağıldı ama bir gün öncesine göre daha halsiz görünüyordu. Birkaç arkadaşı telefon etti, telefona ben çıktım. İyi vallahi dedim, ardı kesilmiyor. İngiltere kraliçesini bile bundan çok şımartmazlardı herhalde. Çiçekler, mektuplar, kutu kutu şekerler, telefonlar. Seni düşünen amma da çok insan varmış. Yorgun eli elimdeydi. Gözlerini açmadı ama üzgün ağzında bir gülümseme ışıldadı. Şen kadınım da onun için seviyorlar beni. Pazartesi günü çok ziyaretçisi gelecekti. Benim de işim vardı. Ancak salı sabahı gidebildim yanına. Kapıyı itmemle yerimde donup kalmam bir oldu. O kadar zayıf olan annem daha da zayıflamış, kuruyup büzülmüş gibiydi. Çatlak çatlak olmuş, kurumuş, pembemsi bir sarmaşık dalı gibi. Biraz dalgın bir sesle mırıldandı. Beni susuz bıraktılar, kuruttular. Röntgen filminin çekilmesi için akşama dek beklemişti. 20 saat boyunca da bir şey içmesine izin vermemişlerdi. Baryum oksitli tenkiye canını acıtmamıştı ama susuzlukla kaygı bitirmişti onu. Yüzü erimişti, mutsuzluktan kasılmış kalmıştı. Ne gösteriyordu filmler? Hemşireler ürkmüş bir halle onları okumasını bilmeyiz biz diye karşılık verdiler bana. Doktor T'yi görmenin yolunu buldum. Bu kez de filmin gösterdikleri pek belirli değildi T'ye göre. Cep falan yoktu ama bağırsak bir gün öncesinden beri işlemesini engelleyen sinirsel kökenli bir takım kasılmalarla düğümlenmişti. Gerçi iyimserliğinde direşkendi annem. Bununla birlikte sinirli, kaygılı bir insandı. Tiklerinin nedeni de buydu. Ziyaretçi kabul edemeyecek kadar bitkin olduğu için günah çıkaran papazına PRP'ye telefonla haber verip gelmemesini söylememi istedi. Benimle hemen hemen konuşmadı. Bir kez olsun gülümsemedi. Giderken yarın akşama gelirim dedim. O gece kız kardeşim Paris'e gelecek. Ertesi sabah kliniğe gidecekti. O akşam 9'da telefon çaldı. Profesör Bey'di telefon eden. Anneniz hanımefendinin yanına bir gececi vermemi kabul eder misiniz? Durumu iyi değil. Ancak yarın akşama gelmeyi düşünüyormuşsunuz. Sabahtan gelmeniz daha iyi olacak sanırım. Sonunda ince bağırsağı bir urun tıkamakta olduğunu söyledi. Annem kanserdi. Kanser. Aklıma gelmiş olmalıydı şimdiye dek. Gözden kaçacak gibi bile değildi. Gözlerin çevresindeki o morartılar, o zayıflık. Ama hekime öyle bir şey düşünmeye hiç yanaşmamıştı. Hem iyi bilinen bir şeydir. Analar babalar oğullarının delirdiğini, çocuklar annelerinin kanser olduğunu en son kabul eden kimselerdir. Annem bütün ömrü boyunca kanserden korkmuş olduğundan böyle bir şeye inanmak bizim için büsbütün güçleşiyordu. 40 yaşındayken göğsünü bir yere çarpsa çılgına dönüyor, göğüs kanseri olacağım diyordu. Geçen kış arkadaşlarımdan biri mide kanseri ameliyatı geçirmişti. Bak görürsün benim de başıma gelecek demişti annem. Omuz silkmiştim. Kanserle demir hindi reçeli yenerek utanan bir bağırsak tembelliği arasında önemli bir ayrım vardır. Annemin saplantısının bir gün gelip doğru çıkabileceği aklımızın köşesinden geçmiyordu. Bununla birlikte Fransız diyetonu soruları söyledi bunu bize. Aklına ilk gelen şey kanser olmuş. Yüzünün halinden bildim. Hem diye eklemişti. O koku vardı. Her şey aydınlanıyordu. Annemin Alsas'ta geçirdiği nöbet urundan ileri geliyordu. Baygınlığı, yere düşmesi hep kanserdendi. Yatakta geçirdiği bu iki hafta uzun süredir kendisini bekleyen tehlikenin bağırsak tıkanmasının bir an önce gelip çatmasına yol açmıştı. Anneme birçok kez telefon etmiş olan Puppet onun sağlık durumunu çok iyi sanıyordu. Annemle benden daha içli dışlı olduğu gibi ona benden daha çok bağlıydı. Kliniğe gelip ansızın ölümcül bir hasta yüzüyle karşılaşmasına meydan veremezdim. Trenin varış saatinden az sonra diyatoların evinde telefonla aradım onu. Yatıp uyumuştu bile. Ne acı uyanış. O 6 Kasım çarşamba günü taşıt, hava gazı, elektrik grevi vardı. Boston'dan gelip arabasıyla beni almasını istemiştim. O gelmeden Profesör Bey bana gene telefon etti. Annem bütün gece kusmuştu. O günün akşamına çıkamayacaktı herhalde. Yollardaki tıkanıklık korktuğum kadar çıkmadı. Saat 10'a doğru Puppet'le 114 sayılı odanın kapısı önünde buluştuk. Profesör Bey'in dediklerini yineledim. Puppet de sabahtan beri canlandırma uzmanı Doktor Ney'nin annemle uğraşmakta olduğunu haber verdi. Midesini temizlemek için burnundan bir sonda salacaktı şimdi. Puppet ağlıya ağlıya madem umut yok niye işkence ediyorlar sanki bıraksınlar bari rahat rahat ölsün dedi bana. Salonda bekleyen Bost'un yanına yolladım onu. Bost götürüp bir kahve içirirdi kıza. Doktor Ney önümden geçti. Odaya girecekti yolunu kestim. Beyaz gömlekli, başında beyaz bir takke, genç, kapanık yüzlü bir adamdı. Niye sonda salacaksınız? Madem artık umut yok, niye işkence edelim anneme? Bakışıyla beni ezercesine, ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum dedi. Kapıyı itti. Biraz sonra bir hemşire içeri girmemi söyledi. Yatak odanın ortasında başucu duvara dayalıydı. Eski yerine getirilmişti. Solda annemin koluna takılı bir serum şişesi vardı. Annemin burnundan saydam bir plastik boru çıkıyor, karmaşık bir takım aygıtlardan geçerek bir kavanoza ulaşıyordu. Annemin burun delikleri sıkık, yüzü daha da kırışıktı. Gönül yıkıklığının uysallığı vardı bu yüzde. Bir mırıldanma içinde sondanın kendisini pek tedirgin etmediğini, ancak geceliğin çok acı çekmiş olduğunu söyledi. Susamıştı ama bir şey içmemeliydi. Hemşire bir bardak suyun içinde duran bir pipeti ağzına yaklaştırıyordu. Annem suyu yutmadan dudaklarını ıslatıyordu. İnce tüylerin gölgelediği, çocukluğumda annemin hoşnutsuzluk duyduğu yahut canı bir şeye sıkıldığı zamanlarda gördüğüm üzere kabarmış bu dudağın hem obur hem kendini tutan şu emme hareketi büyülüyor gibiydi beni. Sarımsı bir takım şeylerle dolu kavanozu göstererek doktor ne çatıcı bir sesle bunları midesinde mi bırakalım istiyordunuz dedi. Karşılık vermedim. Geçenekte bana döndü. Gün doğarken ancak 4 saatlik bir ömrü kalmıştı. Dirilttim onu. Kendisine niçin diye sormak cesaretini bulamadım. Uzmanların danışımı. Bir hekimle Doktor P adlı bir cerrahın şişmiş karnı elleriyle yokladıkları sırada kız kardeşim yanımda duruyor. Annem parmaklarının altında inliyor, bağırıyor. Morfin iğnesi. Annem hala inil diyor. Rica ediyoruz. Bir iğne daha yapın. İtiraz ediyorlar. Morfinin fazlası bağırsağı kötürümleştirebilirmiş. Ne umuyorlar o halde? Grev yüzünden elektrikler kesik, aldıkları kanın birazını elektrik üretme aygıtı bulunan Amerikan hastanesine yolluyorlar. Ameliyata girişmeyi mi düşünüyorlar? Odadan çıkarken cerrah olacak şey değil diyor bana. Hasta pek arık. Uzaklaşıyor, söylediğini işitmiş olan Bayan Gontrant adında yaşlı bir hemşire atılıyor bana doğru. Ameliyat ettirmeyin sakın. Sonra elini ağzına örtüyor. Doktor ne size böyle bir şey söylediğimi işitecek olsa, kendi annemmiş gibi söyledim size bunu. Soruyorum kendisine, ameliyat yapılsa ne olur ki? Ama kadın sustu artık, soruma karşılık vermiyor. Annem uyuyakalmıştı. Pupete telefon numaraları bırakarak hastaneden ayrıldım. Beşe doğru Satsun evine telefon ettiğinde sesinde umut vardı. Cerrah ameliyatı denemek istiyor. Kan çözümlemeleri pek yüreklendiriciymiş. Annem gücünü biraz toplamış durumda. Kalbi dayanabilecekmiş. Hem hastalığın kanser olduğu %100 kesin değil. Belki de düpedüz bir peritonit. Öyle bir şeyse bir umut var demek. Kabul ediyor musun? Ameliyat ettirmeyin sakın. Kabul. Kaçta olacak? 2'de burada ol. Anneme ameliyat olacağı söylenmeyecek. Bir film daha alınıyor denecek. Ameliyat ettirmeyin sakın. Bir uzmanın kararına, kız kardeşimin umutlarına karşı çıkarılacak pek dayanıksız bir kanıt bu. Annem ameliyat masasından bir daha kalkmaz mıydı? Çözümlerin en kötüsü bu değildi. Hem bir cerrahın bu tehlikeyi göze alacağını düşünmüyordum. Annem yakayı kurtaracaktı. Ameliyat hastalığın evrimini hızlandıracak mıydı? Bayan Gontrand'ın söylemek istediği buydu herhalde. Ancak bağırsak tıkanmasının o günkü durumuyla annem 3 gün daha yaşayamazdı. Can çekişmesinin de dayanılmaz acılar içinde olmasından fena halde korkuyordum. Bir saat sonra Pupet telefonda hüngür hüngür ağlıyordu. Hemen gel, açmışlar, kocaman bir ur bulmuşlar, kanser uru. Sartre benimle birlikte aşağı indi. Taksiyle kliniğe dek götürdü beni. Korkudan boğazım düğüm düğümdü. Bir erkek hasta bakıcı, giriş salonuyla ameliyat odasının arasında kız kardeşimin beklemekte olduğu aralığı gösterdi. Pupet o kadar kötü durumdaydı ki kendisi için yatıştırıcı bir ilaç istedim. Anlattığına göre hekimler her günkü halleriyle film çekilmeden önce yatıştırıcı bir iğne yapılacağını söylemişler anneme. Doktor ne? Bayıltmıştı onu. Bütün bu bayıltma sürecinde Pupet annemin elini elinde tutmuştu. Annesinin gövdesi olan bu yaşlı yıkık gövdeyi çırılçıplak görmenin kendisine ne büyük bir acı vermiş olacağını tasarlayabiliyordum. Gözler arkaya doğru kaymış, ağzı açılmış. Bu yüzü de hiç unutamayacaktı artık. Annemi ameliyat odasına götürmüşler. Bir süre sonra doktor ne dışarı çıkmış. Karnın içinde 2 litre irin varmış. Karın zarı patlakmış. Kocaman bir ur bulmuşlar. Kanserin en kötü çeşidinden. Cerrah çıkarılabilecek her şeyi çıkarmaktaymış. Biz beklerken kızı Şantal'la birlikte teyze kızım Jean girdi içeri. Limok'tan geliyordu. Annemi rahat rahat hasta yatağında yatar bulacağını sanıyormuş. Şantal bir bulmaca kitabı getirmişti ona. Anneme uyanıp kendine geldiğinde ne diyeceğimizi konuştuk aramızda. Kolaydı. Film bir peritonit göstermişti. Hemen ameliyata gidilmesi kararlaştırılmıştı. Ne annemin odasına çıkarıldığını haber verdi. Büyük bir sevinç içindeydi. Bu sabah yarı cansız yatan annem uzun, ağır bir ameliyata pek güzel dayanmıştı. En yeni anestezi yöntemleri yüreğin, akciğerlerin, bütün örgenliğin düzgünlüğü işlemeye devam etmesini sağlamıştı. Şüphesiz gösterişli bir teknik başarı elde etmişti. Sonuçların sorumunu ise şüphesiz üzerine almıyordu. Kız kardeşim cerraha anneme ameliyat edin demişti. Ama kanser çıkarsa acı çekmesine meydan bırakmayacağınıza söz verin bana. Cerrah söz vermişti. Bu sözünün değeri neydi? Annem sırt üstü, yastıksız, yüzü mum gibi, burnu incelmiş, ağzı açık uyuyordu. Kız kardeşimle bir hemşire başında bekleyeceklerdi. Evime döndüm. Sartre'a oturup konuştuk. Bartok dinledik. Ansızın gecenin 11'inde Handi ise çığırından çıkıp sinir nöbeti halini alan bir ağlama nöbeti. Dona kaldım. Babam öldüğü zaman gözümden bir damla yaş gelmemişti. Kız kardeşime annem için öylesi de bir böylesi de demiştim. O geceye dek bütün üzüntülerimi anlamıştım. Gücümü aştıkları zaman bile bu üzüntülerde kendimi bulabiliyordum. Bu kez büyük acımı denet altında tutamıyordum. İçimde benden başka biri ağlıyordu. O sabah gördüğüm haliyle, üzerinde okuyabildiklerimle annemin ağzından söz açtım Sartre'a. Geri çevrilen bir oburluk, Handi ise kölece denecek bir alçak gönüllülük, umut, gönül darlığı, kendini açıkça göstermek istemeyen bir yalnızlık, ölümün yalnızlığı, yaşayışının yalnızlığı. Bunlar vardı o ağızda. Benim ağzımda beni dinlemiyormuş artık, öyle dedi Sartre. Yüzümün üzerine annemin ağzını yerleştirmiş, istemeden, farkına varmadan bütün kıpırdanışlarını benzetliyormuşum. Annemin bütün kişiliği, bütün ömrü ağzımda biçimleniyor, ona duyduğum acıma içimi paramparça ediyordu. Annemin mutlu bir çocukluk geçirmiş olduğunu sanmıyorum. Zaman zaman aklına gelen bir tek hoş anısını bilirim. Lore'nin köylerinden birinde ninesinin bahçesi, ağacın dalından yenen sıcacık cins cins erikler. Verdun'da geçirdiği çocukluğu üzerine bana hiçbir şey anlatmamıştır. Bir fotoğrafta 8 yaşlarında papatya kılığında görmüşümdür onu. Güzel giysiymiş, evet diye karşılık vermişti. Ama yeşil çoraplarımın boyası akmıştı, renk derime geçmişti. Ancak 3 gün sonra boyayı temizleyebildik. Sesi somurtkandı. Acılıkla dolu koca bir geçmişi anılıyordu. Kaç kez annesinin sertliğinden, soğukluğundan yakındıydı bana. Ninem 50 yaşında soğuk hatta kibirli duran, az gülen, çok dedikodu eden, anneme ancak pek alışılagelmiş çeşidinden bir sevgi gösteren bir kadındı. Kocasına bağnazcasına bağlı olduğu için çocukları yaşayışında ancak ikincil bir yer tutabilmişlerdi. Dedemden söz açarken annem sık sık hınçla şöyle demişti bana. Gönlünde bir tek insan vardı onun, varsa yoksa Lili teyze. Kendisinden 5 yaş küçük, sarışın, pembe pembe bir kız olan Lili, ablasından zorlu, silinmek bilmeyen bir kıskançlık uyandırmıştı. Ergenliğe yaklaştığım yıllara dek annem en yüksek anlık nitelikleriyle tinsel nitelikleri yakıştırırdı bana. Kendine bir özdeşlik buluyordu bende. Kız kardeşimi aşağılıyor, kırıyordu. Küçük kardeşti o, sarışındı, pembe pembeydi. Farkına varmadan annem öcünü ondan alıyordu. Kuşlar okulundan kendisine gösterdiği ilgi, verdiği değerle öz sevgisini avunduran baş rahibeden gururla söz açardı. Sınıfının bir fotoğrafını göstermişti. İki rahibe arasında geniş bir bahçede duran 6 kız. 4'ü yatılı öğrenci, karalar giymiş, ikisi gündüzlü, ak giysili. Annemle bir arkadaşı. Hepsinde boyunlarını bile örten giysiler, uzun eteklikler, ağırbaşlı topuzlar. Gözlerinde hiçbir şey okunmuyor. Annem dört yanı en sert ilkelerle bağlanmış bir halde atılmıştı hayata. Taşra'nın gerekli, uygun gördüğü davranışlar, rahibe okulu öğrencilerinin ahlak anlayışı. 20 yaşındayken yeniden duygusal yönden bir başarısızlıkla karşılaşmış. Tutkun olduğu amcası oğlu başka bir amca kızımı ye tutmuş, Germen teyzemi. Bu umut kırıklıklarından kendisinde bütün ömrü boyunca bir alınganlık, bir hınç temeli kaldı. Babamın yanında açılmış. Kocasını seviyordu, ona hayrandı. 10 yıl boyunca babam da onun bedence isteklerini bütünüyle karşılamış olsa gerek. Kadınlara bayılıyormuş babam. Başından pek çok serüven geçmiş. Büyük zevk duyarak okuduğu Marcel Prévost gibi insanın genç karısına, sevgililerine ne kadar ateşli davranıyorsa o kadar ateşli davranması gerektiğini düşünürmüş. Üst dudağını gölgeleyen o ince tüyleriyle annemin yüzü sıcak bir nefis düşkünlüğünü açığa vuruyordu. Anlaştıkları hemen belli oluyordu. Babam annemin kollarını okşar, onu pehpehler, sevecenlik dolu basma kalıp laflar ederdi ona. Gözümün önüne geliyor, bir sabah 6-7 yaşlarındayım, geçeneğin kırmızı halısı üzerinde yalın ayak, sırtında uzun patiska geceliğiyle annem. Burup bıraktığı saçı ensesine dökülüyordu. Kapısından çıktığında bu odaya gizemsel bir bağla bağlı diye düşündüğüm gülümsemesinin ışıldayışı şaşırtmıştı beni. Bu parıl parıl görüntüde annem dediğim o saygıdeğer büyük insanı zar zor tanıyordum. Ama hiçbir şey hiçbir zaman çocukluğumuzu silemez, unutturamaz. Annemin mutluluğu da gölgesiz sürüp gitmedi. Daha balayı yolculuklarında babamın bencilliği patlak vermiş. Annem İtalya göllerini görmek dilermiş. Oysa yarış mevsimi açılmak üzere olduğu için liste kalmışlar. Bu umut kırıklığını sık sık hınç duymadan ama bir parçacık yerinerek anılardı. Yolculuktan hoşlanırdı, gezgin olmak isterdim derdi. Gençliğinin en güzel anları Vosklarla Lüksemburg içlerinde dedemin düzenlediği yaya ya da bisikletli gezintilerdi. Pek çok düşünden vazgeçmek zorunda kalmış annem. Babamın istekleri hep kendi isteklerinden önce geliyormuş. Kendi arkadaşlarıyla da babam kocalarını can sıkıcı bulduğu için görüşmez olmuş. Babam yalnız salonlardan, tiyatrolardan hoşlanırdı. Annem seve seve giderdi arkasından öyle yerlere. Topluluklarda bulunmayı severdi. Ama güzelliği onu kötü yürekliliğe karşı korumuyordu. Taşralıydı, pek açık göz değildi. Adam akıllı Parisli olan bu ortamda annemin beceriksizliğine gülümseyenler çıkmış. Bu insanlar arasında karşılaştığı bir takım kadınların babamla ilişkileri olmuştu. Fısıltıları, dalavereleri getirilebiliyorum gözümün önüne. Babam pırıltılı, güzel bir kadın olan, arada sırada kocasıyla bize gelen son sevgilisinin fotoğrafını yazı masasında saklıyordu. 30 yıl sonra bir gün gülerek anneme resmi ortadan kaldırdın demişti. Annem bunu yatsıdı ama onu kandıramadı. Muhakkak olan annemin daha balayında gerek sevgisinde gerek gururunda acı çektiğidir. Zorlu, her yanıyla tutarlı bir kişiliği olduğu için aldığı yaralar güç onuyordu. Sonra dedem iflas etmiş. Annem bu durumun o kadar onur kırıcı olduğunu sanmış ki Verdun'daki bütün arkadaşlarıyla arayı açmış, görüşmez olmuş. Babama verilecek olan drahoma verilmemiş. Bundan ötürü babamın kendisine kızgın olmamasını annem yüce gönüllülük saymış. Ömrü boyunca kocasının karşısında kendini suçlu görmüş.